Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları da yine hocamız cevaplandırıyor. Bu kıymetli cevapları, bilgileri sizlerle Erkam Radyo mikrofonları vesilesiyle buluşturuyoruz. Sizler de sorularınızı 0534 700 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza da gönderebilirsiniz. Bizler de oradan hocamıza programda sorularınızı iletmiş oluruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Radyomuza, stüdyomuza. Yine dinleyicilerimizden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğumuz sorularla programımıza devam ediyoruz. Geçen hafta saç ektirme ile alakalı, dövme ile alakalı ve nikah şahitliği ile alakalı sorularımızı dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Bu programlarımızı da erkamradyo.com internet sitemizde arşiv sayfamızdan bulabilirsiniz. Orada konu başlıklarıyla programlarımız arşive de koyuluyor. Oradan da merak ettiğiniz hususları tekrar dinleyebilirsiniz diyelim. Hocam bu haftaki ilk sorumuz tedavi yöntemleriyle alakalı. Birkaç sorumuz var bir soru içerisinde. Birincisi, tedavi olmanın dini hükmü nedir? Ve devamında da tedaviye hiç başlamamak veya başlanmış bir tedaviyi sonlandırmak caiz midir? Tedavi desteğinin, hayat desteğinin sonlandırılmasının dini hükmü nedir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir defa öncelikle şunu söyleyelim. Hastalık da Allah'tan, onun şifası da Allah'tan.
Allah'tan, eyvallah.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisinde buyurur ki, Allah yarattığı her derdin devasını vermiştir.
Evet.
Tedavi olun. Yani tedavi olmayı teşvik ediyor Peygamberimiz.
Hı hı.
Kur'an-ı Kerim'de kendi kendinizi öldürmeyin
diyor.
Ayeti var. Hı hı. Tabi bu kendi kendinizi öldürmeyinden maksat nedir? Çok değişik yorumlar yapılabilir. İlk akla gelen silahı alnına dayayıp da vurma veya işte bıçağı karnına dayayıp vurma olabilir.
Hatta şey bile derler değil mi hocam? Mesela 90 kilometre hak tanınan bir yolda hızlı gitmek bile o manada
onu bilmiyorum.
Öyle bir şeyler okumuştum da tabii sizin karşınızda haddime değil tabii.
Ben onu bilmiyorum, estağfurullah. Yani çeşitli şey, mesela aç kalarak kendi kendini öldürme olabilir. Ha, tedavi reddetme bunun şumulüne sokulabilir. Yani mutlak sokulur anlamında söylemiyorum, sokulabilir. Öbür taraftan yine Kur'an-ı Kerim'de kendi kendinizi tehlikeye atmayın var. Yani kişinin kendisini tehlikeye atmaması, kendi kendini öldürmemesi Allah'ın emri.
Evet.
Peki bunun yöntemlerinden birisi de tedavidir mutlaka.
Hı hı.
Peki tedavi konusunda Peygamberimizin tavsiyesi var dedik.
Hı hı.
Allah her türlü derdi vermiş ve verdiği derde bir şefasını vermiş. Siz tedavi olun. Hatta bir başka hadiste ehil olan, uzman olan, hünerli olan doktora gidin ifadesi var.
Hı hı.
Ve kendisi de hayatında veya tavsiyelerinde tedaviyi uygulamış ve uygulatmış.
Hı hı.
Mesela hacamat dediğimiz kan aldırma.
Evet.
Bu bir tedavi için yapılan bir işler. Veya bazı şifa verici maddelerin tavsiyesi.
Hı hı.
Bal olsun. Efendim çörek otu. Ona habbetü sevda denilir, çörek otu. Bunların iyi olduğu, yani bunların hastalığa, hatta ne diyor? El asalü vel habbetü ve habbetü sevda şifa illü kullida illa sam. Yani balla şey,
çörek otu
her derde devadır, ölüm hariç.
Ölüm hariç, evet.
Ha. Yani bunlar da hep nedir? Tedavi teşviktir. O zaman hasta olan bir kimsenin tedavi olması asıldır.
Evet.
Peki tedavi olmadı, doktora gitmedi. O zaman şöyle şeyler akla gelebilir. Bu doktora gitmediği takdirde bu hastalık artacak, ilerleyecek, sakat bırakacak, öldürecek türden bir hastalık mı? yoksa nezle, grip gibi basit bir şey. Eğer birinci şekilde ise bu kimsenin tedavi olması lazım. Tedavi olması lazım. Ama eğer yok öksürük var, işte biraz ısıttım insan kendini, terledi mi geçer veya dikkat etti mi geçer türdense, tedaviye gitmediği için de sorumlu olmaz.
Evet.
Şimdi bu Yusuf el-Kardavi var malum. Vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bizim asrımızın en önde gelen fıkıh alimlerinden birisiydi.
Evet.
Yani müçtehit derecesinde neredeyse bir alimdi. Bunun 3 ciltlik fetava, el-fetava diye fetvaları yazıladığı bir kitabı var. Orada bu tedavi konusunu ele almış ve uzun uzadıya tartışıyor. Tabii tedavi gereklidir, gerekli değildir, şarttır, şart değildir görüşler var. Bu görüşleri ortaya koymuş, delillerini değerlendirmiş ve tedavinin gerekli olduğu sonucuna varmış.
Evet.
Yani günümüzde çünkü eski gibi değil artık. Yani bugünkü tıbbın vardığı nokta hem hastalığı teşhiste hem tedavide fevkalade müspet başarılar elde ediliyor.
Evet.
Ve o neticeye varmış.
Tedavinin seyri önceden tahmin edilebiliyor.
Edilebiliyor.
Artık.
Evet. Dolayısıyla bugün için tedavi olmak gerekli diyelim.
Hı hı.
Peki tedavi olmadığı takdirde haram işlemiş olur mu? Yani adam doktora gitmedi, öldü. Şimdi bu adam intihar mı etti? Hayır. Hayır. Şimdi tedaviyi reddetme konusunda bir aktif bir de pasif yön var.
Hı hı.
Buna Arapçada veya fıkıh dilinde münfaile ve bir de faile yanlış hatırlamıyorsam deniyor. Yani pasif olan tedavi reddetme. Hı hı. Peki bu kişi tedavi reddettiği için ölürse bu intihar etmiş olur mu? Olmaz. Bu münfaile yani pasif olandır.
Hı.
Bir de demek ki hatırlayamadığım kelime kişinin bizatihi kendisinin o tedaviyi sonlandırması, ona faale deniliyor. Yani aktif. Yani ne olur? Mesela diyelim ki makineye bağlı adam.
Hı hı.
Ve iyileşme umudu var, makineden çekme. Veya kendisi ağrı çekiyor, acı çekiyor. Dayanamıyor. Ve onun öldürülerek o acıdan kurtulmasını temin için iğne yapma.
Hı.
Veya benzeri şeyler. Bunlara faale deniliyor. Bu caiz değildir, haramdır.
Hı.
Hem kişi açısından hem de bunu uygulayan açısından haramdır. Ama öyle değil de makineye hiç bağlanmamış. Veya makineye bağlanmış da
umut yok.
Hı. Ha bunlar makineye bağlanmadığı için veya makineden çekildiği için günaha girilmiyor onda.
Evet.
Hatta yine o Yusuf el-Kardavi'nin bu konuda bir değerlendirmesi var. Tabii bu makineye bağlı bir hayat çok pahalı ya bağlı olan bir tedavi. Artı bu makinelerde kısıtlı hastanelerde. Yani buraya her geleni makineye bağlayacak bir imkanımız yok.
Yok, genelde. Evet.
Halbuki eğer bir kimse umutsuz bir vaka ise tıbbın vardığı sonuç itibariyle makineyi onunla meşgul etme yerine tedavisi mümkün olan birini oraya bağlamak
daha evla,
daha uygun olarak değerlendiriliyor. Yani bu tedavi olmamayı, efendim makineden fişi çekmeyi bu şekilde bu bilgiler çerçevesinde
değerlendirebiliriz. Bir şey söylediniz hocam, bir sonraki sorumuz da onunla alakalıydı. Bu tedavi yöntemleri pahalı olabiliyor dediğiniz gibi. Şimdi böylesi tedavileri karşılayan vakıflar var, derneklerimiz var. İşte fakir ve bu tedavileri karşılayamayacak kardeşlerimize bu manada destek veren vakıflarımız var, sosyal kuruluşlarımız var. Bu vakıflara zekatta bulunabilir miyiz? Zekatımızı bu vakıflara verebilir miyiz tedavide kullanılması
Şimdi,
için?
Vakıflara verilebilir. Hı hı. Ama vakıflara verilirken bunun zekat olduğu söylenmeli, hı hı, ve zekatla niyet edilmeli.
Evet.
Tabii o vakıf yöneticisi ne oluyor? Zekat veren kişinin vekili oluyor.
Evet.
Vekili. Yani diyor ki benim şu paramı al, sen uygun gördüğün yere zekat olarak ver.
Evet.
Şimdi bunu söylediğim zaman ben verdiğimde vekalet vermiş oluyorum ve niyet etmiş de oluyorum. Hı hı. Peki bu kişi, yani o alan vakıf veya dernek veya kişi neyse, fakire verme yerine o hastaneye bir alet edevat alabilir mi onun o parayla?
Evet.
Buna cevaz verilmiyor. Niye? Çünkü zekatın verilmesi gereken yön insan olacak.
Evet. İnsan. O makineyi zenginler de kullanabilir.
Zenginler de kullanabilir. Ve sen o makineyi aldığın zaman onu bir fakire vermiş olmuyorsun.
Evet. Kamuoyuna vermiş
oluyor. Tam tersi oluyor. Hı hı. Şimdi zekatın geçerli olması için bir, zekat veren kişinin niyet etmiş olması lazım. Hı hı. İki, temlik lazım. Hı. Yani onu zekat verdiğin kişinin mülkiyetine geçirmen lazım.
Evet.
Hastaneye bu aleti alıp koyduğun zaman sen kimsenin mülkiyetine vermiş olmuyorsun. Şahsın. Yani onu o anda tedavi gören hastanın malı olmuyor o. Hastanenin malı oluyor. Hastane de şahıs değil bu kurum. Dolayısıyla ama şu olur. Diyelim ki hastanın ilacı gerekiyor. Hastane masrafları gerekiyor. Bunları hastadan izin alarak zekat niyetiyle verebilirsin.
Onu direkt hastaneye ödeyebilirsin o şahıs adına.
Şahıstan izin alarak. Hı hı, evet. Çünkü birisinin borcunu, birisinin başkasına olan borcunu zekat niyetiyle ödeyebilir misin? Mesela senin diyelim ki birine borcun var. Hı hı. Ben de zekat vereceğim. Ben hiç sana haber vermeden senin borcunu gidip ödeyebilir miyim? Hayır. Senden izin almam lazım. Çünkü sen o mala, paraya malik olacaksın ve dilediğin gibi kullanacaksın. Hmm. Ama ben sana haber vermeden gidip senin borcunu ödediğim zaman, zekat niyetim bile olsa, bu senin iraden dışında ödenmiş oluyor o. Çünkü sen diyebilirsin ki o para bana başka türlü lazım.
O borcumu biraz da erteleyebilirim.
Diyebilirsin. Hı hı. O yüzden bu hastalara tedavi için para zekat niyetiyle verilirse, hastaya bunun bilinmesi, bildirilmesi ve ondan izin alınması gerekir. Hı hı. Dolayısıyla hastaya doğrudan verirsin, o hastane masrafını öder, ilaç masrafını öder, o onun işi zaten.
Evet.
Ama doğrudan değil de sen söylüyorsun, hastane masrafını ben ödeyeceğim müsaadenle diyorum. Tamam diyorsun ve ben de zekat niyetiyle gidip ödüyorum, o olabilir. Ama hastadan habersiz veya hastaneye bir alet edevat satın alarak zekat ödenmez.
Evet. O zaman bu tür vakıflar da kişiye sadece tedavi masrafı için değil, genel bir yardım adı altında zekat paralarını
o,
verebilir.
Olabilir tabii. O yani o şey zekat olarak veriyorsa, hı hı, mutlaka o vakfın o zekat olarak aldığı şeyi fakire ulaştırması lazım.
Evet. Ve zekat demesi gerekiyor mu?
Yok.
Vakfın demesi gerekmiyor.
Gerekmiyor ama fakire ulaştırması lazım. Zekat şey tedavi masraflarını ödeyecekse fakirden izin alması lazım.
Eyvallah. Peki hocam. Zekatla alakalı birkaç sorumuz daha var hocam. Müsaadenizle onlarla devam edelim. Ziynet eşyasının zekatı olur mu? Ziynet eşyaları zekata tabi midir?
Şimdi burada Hanefi mezhebine göre her türlü altın, gümüş, efendim para, hı hı, zekata konudur. Tabii olayı biz ziynet eşyası deyince aklımıza altın gelir. Ve altın ister külçe halinde olsun, ister ziynet olsun, ister efendim cumhuriyet gibi, yarım gibi, gram gibi bu şekilde olsun, her halükarda zekata konudur.
Evet.
Dolayısıyla bir kişinin, kadın düşünelim, bilezikleri var, kolyesi var, küpesi var, öbür taraftan biraz parası var. Bunları topladığın zaman 80.18 gram altının değerine ulaşıyor.
Evet, 80.19.
18. 18. Diyanetin şeyi bu, kabulü. Bu zekat, üzerinden bir sene geçince bunun zekatını verecek.
Evet.
Ancak Şafii mezhebinde belli bir miktara kadar olan ziynet eşyası zekata tabi olmuyor. Hı hı. Niye? Çünkü onların içtihadında bu şey kadının zorunlu ihtiyacı gibi. Yani yemesi, içmesi, barınması, giyinmesi nasıl onun zorunlu ihtiyacı ise bu zinet de onun zorunlu ihtiyacıdır diye değerlendirmişler. Ve belirli bir şeye kadar, ağırlığa kadar zekattan muaf olduğunu söylemişler. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman mutlak kullanılır. Altın ve gümüş der. اَلَّذ۪ينَ يَكْنُذُونَ ذَهَبَ وَالْفِدَّةَ diye başlayan bir ayet var. Yani altını ve gümüşü biriktirenler. İşte onlar eğer onun hakkını vermezlerse o altın gümüş yarın cehennemde ateşte kızartılacak. Onun önüne, alnına, göğsüne, yanına, sırtına basılarak dağlanacak anlamında ayet-i kerime var. Şimdi burada mutlak olarak altın ve gümüş deniyor. İşte bu mesela para demiyor, dinar demiyor. Şimdi Arapça'da bir altının karşılığı zeheptir.
Zeheb.
Altının. Altın paranın karşılığı da dinardır. Ha, şimdi burada zeheb, altın kullanılıyor. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte gördüğü bileziğe karşılık bunun zekatı verilmiyorsa öbür dünyada şey olarak takılacak anlamında filan. O yüzden Hanefi mezhebinin görüşü burada daha ihtiyatlıdır.
Eyvallah.
Yani ister yatırım amaçlı olsun, ister ziynet amaçlı olsun altının zekatını vermek gerekiyor.
Vermek gerekiyor. Peki hocam. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. Evimizde resim, minyatür, biblo gibi eşyaların bulunması caiz midir?
Şimdi dinimiz geldiği zaman temelde putçulukla mücadeleyi birinci plana almış. Putçulukla.
Evet.
Yani ne demek o? Putçulukla mücadele tek Allah inancıdır. Yani putçulukla mücadele edildiği zaman bunun anlamı şu, tek Allah'a inanma. Şimdi Araplar biliyorsunuz putları vardı onların. Hatta 360 tane Kabe'de put olduğu söylenir. Onlardan bazıları daha büyük, daha çok rağbet görür. İşte Hubel gibi, Lat gibi, Menat gibi, Uzza gibi filan. Bunlar yok etme. Hatta Mekke fethinde Efendimizin yaptığı ilk iş o Kabe'ye girip onun içerisindeki putları devirmesi olmuştur.
Evet.
Put nedir? İşte taştan, ağaçtan yontulmuş, çeşitli şekiller verilmiş materyaller.
Kendisine dahi faydası olmuyor.
Olmayan. Ha. Üzerine konan sivrisine, sineğe bile defetmeye gücü yetmeyen. Yani şimdi bunlara neye tapıyordu bu insanlar? Allah'la kendisi arasında aracı olsun diye. Yani Allah'a inanıyorlardı. Sizi ve bu kainatı kim yarattı diye sorulduğu zaman Allah diyorlardı. Ama putları Allah'la kişi arasında bir aracı olarak kabul ediyorlar idi. Bunu dinimiz kabul etmedi. Allah'la kul arasına kimse giremez.
Eyvallah.
Kişi doğrudan Allah'a kulluk eder, Allah'a ibadet eder. Ha şimdi mücadele bu. Ve tabii bu putçuluk var. Bir de resim var. Ekleniyor. Resim. O da şöyle, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı rivayetleri var. Bir rivayette Cebrail eve girmiyor. Bir rivayette Peygamberimiz evine girmiyor. Yani evde Hazreti Ayşe'ye hediye edilmiş bir şey var. Bez parçası var. O asılmış perde gibi. Onda kuş resimleri var. Peygamber oraya girmiyor. Bir rivayette Cebrail, melek girmiyor. Ve biz melekler içerisinde resim ve köpek olan eve girmeyiz diyor Cebrail.
Biz bu fotoğrafı daha çok insan fotoğrafı olarak biliriz ama
canlı.
Canlı fotoğrafı.
Canlı. Şimdi fotoğraf değil, resim.
Resim.
Yani şimdi sonra Hazreti Ayşe onu oradan alıyor ve minder yapıp yere koyuyor ve onun üzerine de oturuluyor. Yani burada şöyle bir şey var. Burada asıl olan şey resmin olmasından ziyade o resme değer verilmesi. O resmin asılması falan oluyor. Şimdi bu bizim klasik kaynaklarımız hadise dayalı olarak, sünnete dayalı olarak deniliyor ki canlı olan resimlere yapılamaz. Caiz değildir.
Asılamaz.
O resmi yapana yarın mahşerde denilecek ki can ver bakalım bu yaptığın resme denilecek. Yani yasaklıyor. Ama bu elle yapılan ve canlı boydan boya olan canlı resmi. Şimdi fukaha diyor ki, eğer bir resim vücudun yarısından daha az ise, hı hı, mesela bir vesikalık, ha, bunun sakıncası yok diyorlar. Çünkü o can vermek ona mümkün değil, değerlendirme bu şekilde. Hı hı. Bir de fotoğrafla resim yapmayı farklı, hı hı, değerlendirmişler. Yani fotoğraf o makineyle yapılan sakıncalı.
Çekiyoruz, çıktısını alıp.
Değildir, sakıncalı değildir, hı hı, diyorlar. Ama bir de şu da tabii dikkate alınabilir belki. Resulullah'ın bunu yasakladığı dönemde putperestlikten yeni çıkılmış. Hı hı. İnsanlar bu eskiye yönelme, dönme şeyleri
tekrar o duygular kabarmasın diye.
İhtimali söz konusu, hı hı, olabilir. Ve buna işaret eden de bir olay var. Peygamber Efendimiz kabir ziyaretini men ediyor önce. Men ediyor, yasaklıyor. Hı. Daha sonra izin veriyor. Ve izin verirken diyor ki, kuntu nehetukum an ziyaretil kubur fezuruha fe innaha veya fe innehu yuzekkirukumul mevte. Yani ben sizi kabir ziyaretinden men etmiştim. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü o size ölümü hatırlatır.
Evet.
Yani geçen sene yasaktı, bu sene mübah oldu. Niye? Geçen sene diyelim, önceki senelerde Müslümanların İslam'a girişi daha yeni ve eski inançlarında ölen akrabalarının, babalarının, dedelerinin ruhlarına, kabirlerine şey vardı. Çok değer verme, onlardan bir şeyler bekleme vesaire. O yüzden Peygamberimiz bunu yasakladı. Ama İslam gönüllere yerleştikten ve bu endişe ortadan kalktıktan sonra serbest bıraktı.
Evet.
Bir de bu olayı dikkate alarak söylenebilecek şeyler var ama mesela kıbleye doğru olursa ona doğru namaz kılmak mekruhtur.
Evet.
Veya namaz kılarken işte namaz kıldığımız yerde, üzerimizde veya işte kıblede veya sağımızda, solumuzda resim olması mekruhtur, canlı, evet, resim.
Namazın huşusunu bozacak.
Bozucu olduğu için. Yani, hı, böyle hükümler var.
Hükümler var. Peki. Yine de orta halli olmak lazım değil mi hocam?
Yani evin her tarafını mecbur değilsek bunları, evet, takmamak daha iyi.
Yani belki bir babamızın, dedemizin
bir kenarda durur. Bir yani illa onu duvara asmak şart değil ki.
Eyvallah.
Hepimizin var yani. Ama nerede? Kutuda duruyor şimdi o resimler. Bazen aklımıza gelip çıkarıp bakıyoruz.
Eskileri yad ediyorsunuz.
Yad ediyor. Ondan sonra tekrar yerine koyuyoruz.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam son sorumuz, vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Az önce de biraz bahsettiniz. Evde hayvan beslemeyle alakalı, köpek beslemeyle alakalı kesin Peygamber Efendimizin hükmü var, beslenmez diye. Başka hangi hayvanlar beslenmez, neler beslenebilir?
Valla şimdi iki hayvanla ilgili hükümler var.
Evet.
Evdeki. Birisi köpek, birisi kedi.
Hı.
Köpekle ilgili demin söyledik.
Evet.
Ve İslam fukahası bunlardan dolayı köpekle ilgili çok hükümler. Köpek tüyü pis mi temiz mi? Efendim köpek satılabilir mi satılamaz mı? Köpek beslenebilir mi beslenemez mi konularında? Hı hı. Sonuçta şöyle bir şeye varmışlar. Eğer bir köpek veya bunu bir hayvan diyelim, insanın ihtiyacına cevap veriyorsa, ondan bir menfaat elde ediliyorsa o satılıp alınabilir deniyor. Daha doğrusu, hmm, bir genel anlamda bir alım sattım akdinin geçerli olması için bunun faydalı olması lazım. Yani satıcı ve alıcıya yararlı dokunması lazım. Hmm. Köpek de birkaç amaçla satın alınabilir. Bir, çoban köpeği olarak, kurda, canavara karşı. İki, bekçi köpeği olarak. Yani evin önünü bekleyen kapı köpeği derler ona. O olabilir. Üçüncüsü av için olabilir.
Hı hı.
Yani av köpeği. Bir de tabii eskiden bilinmiyordu, şimdi polislerin kullandığı polis köpekleri var. Bunlardan olabilir.
Evet.
Bunların diyorlar alımı satımı caizdir.
Evet.
Yasak köpeğin evde beslenmesidir. Evde.
Bahçede olacak.
Yani içeride beslenmesidir. Hı. Demek ki o sorudaki cevap, hmm, şeyi, hadis-i şerif bunu söylüyor bize.
Evet.
Onun dışında kedilerle ilgili olarak hükümler var. Mesela bir kedi bir suya bansa, onu işte kirletir mi kirletmez mi?
Hmm.
O suyla abdest alınır mı alınmaz mı? Bir de bu söz konusu edilmiş. Ve kedilerle ilgili olarak onlar sizin etrafınızda dönüp dolaşırlar sürekli diye onlara bir müsamaha davranmış. Tabii evdeki kedinin bir de faydası var. Mesela eskiden fareler evlerde gezerdi.
Onları yakalıyor.
Onları yakalıyordu.
Köylerde hala var.
Hala var. Yani kedilerle ilgili de bu hüküm var. Onun dışındaki hayvanlarla ilgili bunlar evde beslenir mi, beslenmez mi? Bir şey hüküm yok. Şer'i bir hüküm yok. Ancak bir de şu oluyor. Kafesteki kuşlar.
Evet.
Onlar şimdi bazı diyelim ki kuşlar var. Sadece kafeste yaşayabiliyor ama ben doğrusu bunu bir gereklilik, zorunluluk olarak görmüyorum. Kuşun ana vatanı doğadır yeni tabirle. Hani demiş ya Akif, eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin, kıyametler koparmak. Neydi el bülbül nedir derdin. O zümrüt tahta nedir konuldun. İşte yani bütün cihanın bütün çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Yani gökyüzü. Kuşun yeri orası.
Evet.
Yani onu kafese hapsetmemek lazım. Hatta bizim şeyimizde çok güzel bir söz var. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş.
Eyvallah.
Yani bence bunları yapmamak doğru, hapsetmemek doğru. Onların da kendine göre bir mutlu olduğu, sevinç duyduğu bir alan vardır. O da gökyüzüdür. Ama demin söyledim, böyle sadece köpek ve şeyle ilgili var.
Kediyle alakalı.
Kediyle alakalı var.
Şey var.
O hamster falan diyorlar. Onlarla ilgili bir şey yok bizim şeylerimizde.
Evet. Bu kuşlarla alakalı hocam. Şimdi tropikal kuşlar var. Şimdi dinleyicilerimiz belki hocam böyle dedi, salalım kuşları gibi bir şey düşünebilirler. O tropikal kuşları da şimdi bizim ülkemizin doğasına saldığımızda hava şartlarından dolayı telef olabilirler.
O zaman onları salmayacaklar.
Onları salmayacaklar. Yani sizin bahsettiğiniz belki biraz daha daha çok Anadolu'da vardır. Güvercin yetiştiriciliği vardır. Ne bileyim.
Güvercinler Anadolu'da gibi. Genelde hapsedilmezler.
Yani kafeste durur, salar tekrar gelir.
Gelir yani gelir. Onların bir yeri vardır. Ama daha çok bu bazı kafes kuşları var ya. Kanarya gibi, bülbül gibi vesaire.
Evet, yani ülkemizin hava şartlarında da yaşayabilecek kuşlardan bahsediyoruz.
Onları yani hapsetmemek daha iyi. Ama daha iyi. Bak hep daha iyi diyorum, haram demiyorum.
Eyvallah. Peki, o farkı da hazırlatmış olalım. Evet. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Bugünkü Fıkıh Saati programının sonuna gelmiş olduk.
Evet.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programında birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine birlikte olabilme duasıyla sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.